Profesör Doktor Ekrem Burak İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Bugün Çanakkale'yi konuşacağız. Çanakkale ile ilgili bu hafta gündemimizdeydi. Başlıklar vardı bir taraftan. Bir taraftan da tabii tarihine döneceğiz. Türk tarihi için Çanakkale ne demektir? Çanakkale'yi bir kere başlık olarak doğru koyalım isterseniz. Tam olarak nasıl ifade etmek gerekiyor Çanakkale'de yaşananları?
Şimdi Çanakkale harpleri, muharebeleri diye bilinen harpler aslında bir yılın birkaç ayına yayılmış muharebelerdir. Öyle tek orta çağda, yeni çağdaki öyle birkaç saatte biten muharebeler gibi muharebeler değil bunlar. 1915 senesinin ilkbaharında başlıyor, 1915'in sonuna kadar, hatta ondan sonraki aylarda bile devam eden muharebelerdir bunlar ve en azından tesirlerini sürdürmüştür. Nasıl ki Kore muharebeleri bile 7-8 sene tesirini sürdürmüş, aynı onun gibi. Çanakkale Harpleri aslında normalde Birinci Cihan Harbi denilen 1914-18 arası devam eden ve insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden birisini aslında teşkil eden, dünyanın yeniden dizayn edildiği, şekillendirildiği bir muharebenin, bir savaşın birkaç muharebesinden ibarettir. Almanlarla Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu ve Bulgarlar müttefik olmuşlar. İngilizler, Fransızlar, Ruslar ve birkaç tane daha Avrupa devleti müttefik olmuşlardır. İtilaf devletleri, ittifak devletleri savaşmışlardır. Bu savaşın sebepleri uzun. Avrupa'da yeni bir güç dengesi, Almanya'nın güçlenmesi, dünya dengelerinde yer almak istemesi, sömürgeler kurmak istemesi, ilahir devam eden sebepleri var. Tabii tek sebep bu değil. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu kanka kaybediyor. Bunu tekrar toparlamak istiyor, bilhassa Balkanlar'da. Osmanlı İmparatorluğu meşrutiyetten sonra son birkaç senede ciddi kan kaybetmiş, toprak kaybetmiş. Bunları tekrar geri almak istiyor. Bütün bunlar Birinci Cihan Harbi'nin sebeplerini teşkil eder. Tabii burada Osmanlı Devleti'nin bu harbe girmesinde de antır parantez söyleyelim ki büyük bir hata müşahede ediyor tarihçiler. Osmanlı İmparatorluğu her ne kadar 1914'te savaşın başladığı yıllarda dünyanın en güçlü altı devletinden birisi ise de böyle bir uzun savaşı sürdürebilecek teknik donanımdan, nüfustan ve mali imkanlardan mahrum idi. O zaman iktidarı elinde tutan Jön Türkler İttihatçı ve Terakki Cemiyeti Almanya'ya bel bağlıyordu. Almanya 44 sene önce kurulmuş. Aslında tabii Prusya ve evveli de var ama Alman İmparatorluğu'nun kuruluşu çok yeni. Genç bir imparatorluk. Nüfusu fazla. Teknik imkanları çok ileri. Parası çok. Ve ciddi bir güç dünyada. Savaşın da sebebi bu. Onlardan para alırız diye düşünmüşlerdir. Bu savaş Türklük için, Müslümanlık için, Osmanlı İmparatorluğu için büyük bir felaket olmuştur.
Almanya kazanacak, biz de onunla kazanacağız
evet,
düşüncesi.
Almanya kazanacak, biz de onun koltuğunun altında kazanacağız. Kaybettiğimiz eski toprakları geri alacağız. Büyük bir itibar elde edeceğiz. Paramız olacak ve iktidarımızı en mühimi devam ettireceğiz. Çünkü savaşı kazanan her zaman iktidarı da elinde tutar. Böyle bir kaide var. Dünyada büyük liderler, güçlü iktidarlar her zaman zorlu savaşların galipleri tarafından rahatlıkla doldurulan makamlardır. Bu 4 sene süren harp, yani esas Almanların başlattığı bu harp Osmanlı Devleti için bir felaket oldu. Biz 7 cephede savaştık. Savaşın çok cephesi var. Tabii ki mesela Batı cephesinde biz yokuz. Avrupa'da biz yokuz ama mesela Galicia cephesinde, Doğu cephesinde biz savaştık ve bu savaş pek de iyi neticelerle bitmedi. Pek çok Türk askeri Galicia'da. Galicia bugün Romanya ile Ukrayna arasında bir topraklardır. Orada Ruslarla ciddi muharebeler olmuştur ve bu harpte çok sayıda Osmanlı askeri de ölmüştür. Bir cephe bu. Bizim ayrıca mesela diğer devletlerin olmayan bize mahsus cepheler var. Bunlardan bir tanesi Kafkas cephesi. Harbin ilk cephesi Kafkas cephesidir. Kafkasya'da 1877'de elden çıkan Kars, Ardahan, Batum'u tekrar geri almak hayaliyle taarruza geçen, Enver Paşa'nın emriyle taarruza geçen Osmanlı ordusu, o zamanki ordu büyük bir felaketle karşılaştı. Evet, nispi bir takım muharebeler kazanıldı ama Sarıkamış gibi Allah-u Ekber dağlarında binlerce asker donarak öldü, daha savaşmadan öldü. Bir kısmı da, haylisi de Rusların eline esir düştü. Bu aslında bir bakıma bir muvaffakiyetti ama asker kaybı bakımından ve beklenen neticeyi elde etmediği için harbin daha başında büyük bir mağlubiyet tadıldı. Fakat Enver Paşa ustaca bir siyasetle bunu başşehirden gizledi. Kafkasya'da yani Sarıkamış'ta ciddi bir mağlubiyete uğradığımız seneler sonra, birkaç sene sonra esirlerin dönmesi, hastaların iyileşmesiyle öğrenilebildi. O zamana kadar kimse bunu bilmedi.
Diplomasiyle de mi öğrenilmedi?
Hayır, yani öğrenilmedi. O zaman savaş sebebiyle öğrenilmedi. Ama daha sonra birkaç sene sonra iş ortaya çıktı. Hakikat ortaya çıktı ama sıcağı sıcağına öğrenilmedi. Hatta İstanbul'da bayram yapıldı. Sarıkamış muharebeleriyle alakalı zafer alayları falan yapıldı. Morali yüksek tutmak için. Bu bir savaş psikolojisi ve propagandasıdır. İkinci muharebeler Çanakkale muharebeleridir. Çanakkale muharebeleri neden bu kadar çok bilinir? Yedi cephede savaşmışız. Mesela Osmanlı Devleti'nin ciddi bir Kafkas cephesi var. Felaketle bittiği için mesela çok gündeme getirilmez. Son yıllarda bu Sarıkamış şeyiyle biraz gündeme geliyor. Mesela bizim muazzam bir kanal seferi var. Mısır'ı tekrar geri almak için yapılan bir kanal seferi var. Burada binlerce Osmanlı askeri teçhizatsız bir şekilde çöle sürülmüş. Ve çoğu ölmüş ve büyük bir kısmı esir düşmüş. Esir düşenler esir kampına götürülürken malaryadan, sıtmadan ölmüşler. Bu ciddi bir felakettir. Yine bizim bir Irak cephemiz var. Irak cephesinde çeşitli muharebeler var. Bu muharebelerden bir tanesi Kutul Amare muharebesi ki son günlerde gene gündeme geldi. Unutulmuştu bu muharebede. Zaferle bitmiştir ama Irak cephesi umumi olarak bir hezimettir. Ciddi bir hezimettir. Bugünkü sınırlarımıza kadar İngilizler Irak'ı işgal etmişlerdi Irak cephesi neticesinde. Kutul Amare zaferinin kahramanları daha sonra yeni kurulan cumhuriyette muhalif oldukları için Kutul Amare zaferi hiç gündeme getirilmemiştir.
Çanakkale
zaferi
gibi
olmamıştır. Bilhassa üzeri kapatılmıştır. Çanakkale muharebelerinden farkı olmadığı halde Kutul Amare ciddi bir şekilde
ve kaybettiğimiz topraklarda da kaldığı için
biraz da gündemden tabii gündemden düşmüştür ama aslında ciddi bir galibiyettir Kutul Amare. Ama dediğim gibi büyük bir harbin içindeki bir galibiyetin askerlik bakımından, siyasi bakımından, hatta tarihi bakımından hiçbir ehemmiyeti yoktur. Çünkü harpler bir bütündür. O bütünün içinde siz bazı zaferler kazanırsınız. Ve o zaferler hakikaten bazen galipler tarafından bile takdirle anılır. Ama iş neticeye bakılır. Hüküm neticeye göre verilir. Neticede gerek Kutul Amare muharebeleri, gerek Çanakkale galibiyetleri bir bütünün içindedir. Bu şuna benziyor. 90 dakikalık bir harbin ilk başında çok yüksek performans gösterir oyuncularınız. Birkaç gol atarlar. Fakat neticede yenilirler. Spor yorumcuları, maçı anlatanlar o birkaç golden bahseder elbette. Sizin ilk yarıdaki veya ilk çeyrekteki performansınızdan da bahseder ama konuşmaların ekserisi maçı sizin kaybettiğiniz üzerinedir. Cihan Harbi'nde de Çanakkale ve Kutul Amare muharebelerinin yeri budur. Hele bir Suriye mağlubiyeti vardır ki bu savaşın faturasının artmasına sebebiyet vermiştir ve çok daha can yakıcı olmuştur. Üstelik Suriye cephesindeki askerler diğer cephelerdeki askerlere nazaran çok daha donanımlıydı. Çanakkale hariç çok daha donanımlıydı. Zafer kazanması en azından bu kadar ağır bir mağlubiyet tatmaması gerekirken üç büyük ordunun böyle ağır bir mağlubiyet alması ve binlerce askerin silahlarıyla ve mühimmatıyla beraber İngilizlere esir düşmesi ve binaenaleyh Lübnan, Suriye, Ürdün, Filistin'deki toprakların ve neticede Arabistan'ın kaybedilmesi ciddi bir yaradır. Bu da çok üzerinde fazla durulmayan bir meseledir. Çünkü Suriye cephesini kaybeden kumandanlar da daha sonra Cumhuriyet'in kuruluşuyla Ankara hareketin içinde yer almıştır. Böyle olunca ister istemez onların sebebiyet verdiği mağlubiyetler çok fazla dile getirilmemiştir. Şimdi gelelim Çanakkale'ye. Çanakkale hakikaten Birinci Cihan Harbi'nde gerek kahramanlık bakımından, hamaset bakımından, gerek teknik çarpışmalar bakımından askerlik tarihinde ciddi yeri olan muharebelerdir. Bunlar uzun sürmekle beraber neticede müttefiklerin yani itilaf devletlerinin maksadına ulaşamamaları, Çanakkale'yi geçememeleri neticesini doğurmuştur. Ve bu da tabii ki o zamanki ordunun muvaffakiyet hanesine artı olarak yazılmıştır. Fakat hadise gerçekte böyle midir? Bir kere Çanakkale muharebeleri çok uzun sürmüştür. Bir müdafaa muharebesinin bu kadar uzun sürmesi mütehassıslar tarafından tenkit ediliyor. Zaten harbin ilk kısmı yani 18 Mart'taki zafer bir deniz zaferidir.
Daha sonra deniz
zaferidir. Daha sonra yaz ve sonrasında sonbaharda ise kara muharebeleri olmuştur. Yani müttefikler karaya çıkmışlardır, asker çıkmışlardır, Çanakkale'ye geçememişlerdir ama karaya çıkarak Çanakkale'yi elde etmeyi düşünmüşlerdir. Bu da mümkün olmamıştır. Yani kara zaferleri de vardır. Mesela çok dile getirilen çok dile getirilen deniz zaferleridir. Hakikaten ciddi bir zayiat verilmiştir.
Orada bir kronolojik yanlış yapıyoruz sanki kafamızda oluştururken. Sanki 18 Mart'takinin bir kara zaferi olduğunu ve ondan sonra hep hani filmlerde biliniyor. Gösterilen sahnelerin sanki 18 evet, Mart'a ait
hep
olduğu
gibi. Öyle biliniyor
gibi
ve hatta Mustafa Kemal Bey'in, o zaman binbaşı olan Mustafa Kemal Bey'in rolü de hep 18 Mart'ta zannediliyor. Halbuki bu kara muharebeleri yaz ve sonbahardadır, Eylül'dedir. Artık kışa varıldığında Ocak, hatta 16 Ocağında artık Çanakkale'de tek bir müttefik askeri kalmamıştır. Ama düşünün, harp 10 ay, 11 ay sürmüştür. Yani bu ciddi bir, şimdi kendi topraklarımızda.
Bir yenilgiyi de kabul etmemiş ama İngilizler. Hani deniz yenilgisinden sonra tekrar arka arkaya ya da müttefikler
İngilizler
diyelim.
İngilizler yenilgiyi kabul etmediler. Bunun hakkında da çok çeşitli spekülasyonlar var. Birincisi aslında bazılarına göre, ha maksat neydi? Düz mantıkla bakıldığı zaman maksat müttefikler, yani İngiliz-Fransız donanması, Çanakkale Boğazı'nı geçecekler, İstanbul'u işgal edecekler. Böylece Osmanlı İmparatorluğu'nun mukavemeti kırılacak. Oradan Boğazı geçip Ruslara yardım ederek, arkadan Rusları destekleyerek Doğu cephesinde Almanlara karşı zafer kazanmalarını temin etmektir. Yani görünüşteki maksadı budur. Fakat elbette ki kendi topraklarınızda böyle bir şeyi kazanmalarının zor olduğunu onlar da biliyorlar. Malum maç yaparken bile insanın kendi sahasında oynadığı maçla deplasmanda oynadığı maç arasında fark var. Muvaffakiyet ve moral bakımından da fark var. İngilizler bunu biliyorlardı. Yani Çanakkale'nin belki bir fiyasko ile neticelerini biliyorlardı. Çünkü daha önce de defalarca İngiliz donanması Çanakkale'yi geçmiştir. Yani Çanakkale'yi geçmek İngiliz donanması için çok da fazla büyük bir iş değildi. Sultan 3. Selim zamanında, Sultan Mahmut zamanında, Sultan Hamit zamanında İngiliz donanmalarının defalarca Çanakkale'yi zorladığını, bazen de geçtiğini biliyoruz. Peki neden böyle oldu? Şimdi bazı tarihçilere sorarsanız aslında İngilizlerin maksadı Çanakkale'yi geçmek değil, Osmanlı ordusunu burada yoğunlaştırıp meşgul ederek diğer cephelerin elini güçlendirmekti. Nitekim Çanakkale müdafası o kadar uzun sürdü ki diğer cephelerdeki askerlerin çoğu Çanakkale cephesine sevk edildi. İkincisi de Çanakkale'de ciddi bir zayiat verildi. Bir müdafaa harbinde, hem de kendi topraklarınızdaki bir müdafaa harbinde 250 bin kayıp. Bunların hepsi ölü değil. Askerlik tarihinde kayıp dediğiniz zaman ölüler, kayıplar, zayiat dediğiniz zaman ölüler, kayıplar, hastalar, yaralılar, bunların hepsini işin içine katarsınız. Binaenaleyh burada ölenlerin sayısı belki 20 bin, 30 bin, en fazla 50 bindir ama 250 bin kayıp demek cepheden 250 bin kişinin çekilmesi demektir. 20 milyon nüfusu olan Osmanlı Devleti'nde 250 bin kişilik bir zayiat az bir zayiat değildir.
Bir de tabii onların özelliklerine baktığınızda
şimdi işin de demografik perde arkasında Çanakkale cephesine sevk edilen askerlerin ekserisi İstanbullu askerlerdir. İstanbullular 1909'a kadar askerlik yapmazlardı. 1909'dan sonra askere alındılar. İstanbul askerlerinin bir ruhsiyeti vardır. Ekserisi lise ve üniversite mezunu gençlerdir. Onun için Çanakkale abine bir yedek subay harbi denir. Diğer cephelerin oraya intikali gecikince İstanbul'dan hatırı sayılır bir yedek subay Çanakkale'ye sevk edilmiştir. Bir kere bunlar hepsi yüksek tahsilli ve en azından lise tahsilli gençlerdir. Yani ciddi bir entelektüel nüfustur. İkincisi ise talimsizdir. Bunlar hemen apar topar askere alınmış. Sahra-i Cedid'de kısa bir talimden sonra Çanakkale'ye sevk edilmiş ve bunların büyük ekseriyeti şehit düşmüştür. Hem talimsizlikleri sebebiyle, hem de acemilikleri sebebiyle, hem de savaşın biraz düzensiz idaresi sebebiyle, bu da tenkit edilir. Yani Çanakkale harplerinin çok da iyi dizayn edilmediği söylenir. Burada Türkler Almanları, evet, Almanlar Türkleri suçlarlar.
Ben de onu söyleyeyim.
Muhtemelen her iki
diye
tarafında suçu vardı. Her iki tarafta koordinasyonsuz çalıştılar. Alman ordusunun kendine mahsus bir zor çalışılabilir bir ekip olması. Türk ordusunda ise ciddi bir münafese, çekememezlik vardır askerler arasında, subaylar arasında. Bu Çanakkale Harbi'nde çok ayyuka çıkmıştır. Çanakkale'de pek çok subay birbirini şikayet etmiş, istifa etmiş. Hatta pek çok subay, isimleri burada lazım değil, subay arkadaşlarının siciline kötü işlensin diye savaşta ordunun aleyhine bir takım faaliyetlerde bile bulunmuşlar. Askerlerini zamanında yetiştirmemiş, geri çekmiş gibi bir takım faaliyetleri vardır. Ama öyle veya böyle Çanakkale zaferi, Çanakkale muharebeleri uzun süren bir zaferle neticelenmiştir. Askeri bir zafer, neden zafer deniyor? Çünkü müttefik donanması ve askerleri Çanakkale'yi terk etmişlerdir. Dolayısıyla teknik olarak Çanakkale bir zaferdir. Ama Çanakkale'nin, Çanakkale muharebelerinin neticesi itibariyle Bunun bir zafer olup olmadığı da ayrı bir münakaşa mevzudur.
İkiye ayırarak isterseniz ilerleyelim bu sonucu. Bir kere Türkiye açısından, yani İstanbul'un işgal edilmemiş olması açısından. Diğeri de Boğaz'ın geçilmemiş olması açısından. Evet. Yani Almanları köşeye sıkıştırmak anlamında gerçekleşmemiş bir hedef var. İstanbul'un işgal edilememiş olması sebebiyle de evet, Osmanlı'nın dize getirilememiş olması hedefi evet, var.
Çanakkale geçilemeyince ister istemez İstanbul işgal edilemedi ve savaş haliyle uzadı. Eğer İstanbul işgal edilmiş olsaydı 1915'te ve Rusya'ya yardım edilmiş olsaydı, muhtemelen harp 1915 en geç 16 ortalarında Almanların mağlubiyetiyle bitecekti. Ama bu Çanakkale zaferi harbin 3 sene daha uzaması neticesini doğurmuştur ki bu bakımdan pozitif bir neticedir. Ve elbette ki Osmanlı ordusunun dize getirilmemesi, İstanbul'un düşmemesi de aynı şekilde pozitif haneye yazılacak maddelerdir. Fakat bunların tabii menfi neticeleri de olmuştur. Çanakkale'nin geçilememesi savaşın uzaması neticesini doğurmuş ve 1918'e kadar elbette ki Türkler Kanal, Suriye ve Irak cephelerinde çok ciddi zayiatlar vermişlerdir. Yani savaş eğer daha önce velev ki mağlubiyetle dahi bitseydi bir kere bu kadar zayiat verilmeyeceği ortadaydı. İkinci bir husus, Çanakkale eğer zaferle neticelenmemiş olsaydı henüz Arap toprakları Osmanlı İmparatorluğu'nun elindeydi. Ve o zaman yapılacak olan bir mütarekede ve barış anlaşmasında Türklerin eli daha güçlü olacaktı.
Şu anda belki de onlar sınırlarımız içinde olabilir miydi?
Büyük ölçüde sınırlar içinde, belki muhtar bir idareyle sınırların içinde olması kuvvetle muhtemel. Henüz Arap ihtilali başlamamış, henüz Sykes-Picot anlaşması yapılmamış. Evet, planlar belki var, öteden beri var ama resmiyete dökülmemiş, paylaşma olmamış. Bunların hepsi 1915'ten sonradır. Bu bakımdan bir dezavantaj. İkincisi, harbin uzaması zayiata sebebiyet vermiştir. Ve dediğim gibi 1918'de savaş bittiği zaman Türklerin önüne ciddi bir fatura konmuştur. O faturada da nitekim Lozan Anlaşması'nda da Sevr Anlaşması'nda da her zaman müttefiklerin dile getirdiği husus şudur. Siz bir kere savaşa niçin girdiniz? Bu savaş Almanya ile müttefikler arasındaydı. Yani İngiltere ve Fransa arasındaki bir çekişmenin neticesiydi. Rusya da buraya sonradan dahil oldu. Daha doğrusu İngilizler, İngilizler ve Fransızlar Rusları dahil ettiler. Hmm. Rusya harbe girecek durumda değildi. Arkalarını emniyet altına almak için İngiltere ve Fransa Rusya'yı kullandı, sizin anlayacağınız. Nasıl Almanya Osmanlı Devleti'ni veya Avusturya'yı kullandıysa, her ne kadar şimdi diyecekler ki Avusturya Macaristan değil mi harbi çıkaran? Hayır. Avusturya Macaristan'ı Sırbistan'da öldürülen Arşidük'e karşı Sırbistan'ın özrünü kabul etmemeye sevk eden Almanya olmuştur. Almanya'nın baskısıyla Avusturya bu özrü kabul etmedi. Yani Almanya perde arkasından Avusturya'yı bir bahane olarak kullandı ve savaşı körükledi. Bunlar bilinen hakikatlerdir. Ciddi bir fatura çıktı. Siz niye harbe girdiniz? İkincisi, Çanakkale Harbi sebebiyle, evet siz zafer kazandınız ama neticede biz kazandık. Binaenaleyh sizin Çanakkale'de bir harp kazanmanızın bir faydası olmadı. Neticede biz Çanakkale'ye gene geçtik. Siz Çanakkale'ye geçilmez dediniz ama, daha doğrusu Churchill'in dediği söyleniyor. Çanakkale'ye geçilmez dediniz ama
İstanbul yine
Çanakkale'ye geçildi, İstanbul işgal edildi ve daha sert bir şekilde bu iş oldu. Biz bunun faturasını size daha pahalıya ödeteceğiz. 1915'te geçilseydi daha az bir fatura belki ödetilecekti.
Şimdi ama diğer tarafları da var. Yani Türkiye açısından bakıldığında Çanakkale Deniz Zaferi sonrasında işte ocağa kadar devam eden süreç yaşanmamış olsaydı belki Türkiye'de de siyasi hayatın ya da gelişmelerin seyri farklı olabilirdi.
Tabii yani İttihat ve Terakki Hükümeti daha evvel düşerdi. Yunanların Anadolu'yu işgali veya Osmanlı Devleti'nin acı bir şekilde yıkılması gibi bir takım neticeler yaşanmayabilirdi.
Kurtuluş Savaşı bu kadar
olmazdı.
Büyük kayıplarla
şu mümkündü. Yani İstanbul işgal edilirdi ve 4-5 sene müttefikler İstanbul'da, yani durdukları kadar gene. 1923'te biliyorsunuz İstanbul'u terk ettiler. Yani 18'de işgal edildi, 23'te terk ettiler. 5 sene kaldılar. Yani 1915'te eğer harp kaybedilseydi belki 1920'ye kadar kalacaklardı. O zaman zaten
ya da belki birkaç sene fazla kalacaklardı. Tabii ki bunlar çok önemli şeyler ama diğer taraftan hani Kurtuluş Savaşı'nda da belki daha güçlü olacaktık.
Elbette. Yani elinizdeki kozlar ve öyle veya böyle. Şimdi tabii bu Arap ihtilali sebebiyle Araplara karşı olan menfi bir bakış açısı var ama şurasını altını çizmek lazımdır. Osmanlı ordusunun ciddi bir nüfusunu Araplar teşkil ediyordu. Mesela meşhur 57. alay, yani size ölmeyi emrediyorum dediği 57. alayın tamamı Arap askerleriydi. Hepsi öldüler. Yani Araplar 1. Cihan Harbi'nde Osmanlı ordusunda subay olarak da asker olarak da çarpıştılar ve pek çoğu şehit düştüler ve esir düştüler. Çünkü o zaman Suriye, Irak, Filistin bunlar Arap toprakları, Osmanlı topraklarıydı. Hatta Hicaz'dan bile çok, Yemen'den bile çok askerler vardı o zaman. Bunları biliyoruz. Ha, nüfusu az olduğu için belki nispeti azdır. Ve bir de 1916'dan sonra Araplara karşı olan menfi bakış açısı sebebiyle çok dile getirilmemiş olsa bile burası böyledir. Yani orduda ciddi bir Arap askeri ağırlığı vardır. Bunlar işte yabana atılacak askerler değildir. Bir kısmı acemidir, tamam. Diğer Türklerde de acemiler var. Ama bir kısmı ciddi savaş görmüş, savaş tecrübesi olan askerlerdi. Böyle bir problem yaşandı. Bir de tabii hadisenin biraz da dışarıyla alakalı kısmı var. Şimdi Çanakkale muharebelerinin sebebi biliyorsunuz İngilizlerin Çanakkale'yi geçip İstanbul'u geçip Ruslara yardım etmesiydi. Rusya güçlü bir ülke ama neticede mali bakımdan zayıftı. Zahire bakımından da zayıftı. Müttefiklerin desteğine ihtiyaç vardı ki Doğu cephesini elinde tutabilsin. Yine de buna rağmen Doğu cephesini elinde tuttu. Galicia'da kahramanca savaştı Almanlara karşı Ruslar. Kendisinden beklenmeyecek bir performans gösterdi. Fakat savaş Rusya'yı çok ciddi hırpaladı. Zaten bir 10-15 senedir siyasi karışıklıklarla Bolşeviklerin faaliyetleriyle zaten çar zor durumda, hükümet zor durumda, bir takım baskılarla halk bölünmüş durumdaydı. Bu yardımın Rusya'ya gitmemesi Rusya'yı ciddi bir krize sürükledi ve 1917'de Bolşevik ihtilali koptu. Yani şu enteresandır ki Bolşevik ihtilalinin en mühim sebeplerinden bir tanesi Çanakkale'nin geçilememesidir. Ve Bolşevik ihtilali neticesinde biliyorsunuz en çok acıyı çeken yine Türkler olmuştur. Evet. Yani gerek ciddi. Balkanların kaybı gerek Rusya'daki Türklerin ciddi bir podgoma tabi tutulması bu vesileyle olmuştur.
Yani, hayat böyledir. Bu sebep sonuç ilişkilerine şimdi baktığımızda geri dönüp bunları hani bir puzzle'ın parçaları gibi değiştirirsek başka bir fotoğraf elbette ortaya çıkar. Tabii. Bu çok doğal. Şimdi şu noktada baktığımızda belki sonrasını iyi yönetebilmek açısından hatalarımız daha fazla.
Çanakkale muharebelerini, bir şeye çeviremedi Osmanlı hükümeti.
Evet, onu bir artıya çevirememiş olmamızı belki.
Bunda da tabii belki haklı oldukları taraf var. Dediğim gibi Çanakkale muharebeleri çok ciddi bir yıkım meydana getirdi. Yani
en üzücü tarafı da, aslında hani baktığınızda çok ciddi genç, eğitimli
yani
nüfusun.
Düşünebiliyor musunuz? Mektebi Sultani, 17-18 yaşında gençler, Galatasaray Lisesi. Düşünebiliyor musunuz? Mektebi Tıbbiye. Bunlar sizin hayatiyetinizi
gelecekte toplumu
mezun vermedi
tutacak.
O sene. Hepsi gittiler. Tamamı öldü bu askerlerin. Yedek subaylar. Yani Sultan Abdülhamit'in büyük emeklerle yetiştirdiği o yedek subaylar hepsi Çanakkale Harbi'nde eridi gittiler. Bu ciddi bir kayıptır. Keşke Çanakkale'ye geçilseydi de o gençler ölmeseydi diyesi geliyor insanın. Tabii tarih bir fütüristik bir şey değil. Yani şöyle olsaydı böyle olsa elbette değil. Ama tarihçinin vazifelerinden bir tanesi tarihi doneleri toplamaktır. Çapraz okumalarla, delillerle doneleri toplamaktır. İkincisi bu doneleri değerlendirmektir. Sebep ve netice münasebeti. Bu hadise neye oldu? Nasıl oldu? Bu bağlantıları, bu korelasyonları kurmaktır. Üçüncü vazifesi ise bu hadiseler böyle cereyan etmeseydi ne gibi değişiklikler olurdu? Bunu ortaya koymaktır.
Bunu da aslında siyasilere bir alt mesaj olarak veriyor
evet.
Tarihçiler. Çünkü
tarihin
şu anda
için,
karar verici onlar.
Tarihin için çok kıymetlidir. Tarihin için öğrenilir. Tarih bugünü anlamak ve geleceği inşa etmek için öğrenilir. Yani geçmişi bilmenin çok da yani geçen geçmiştir artık. Tarihin en mühim faydası budur. Yani bugünü bir anlamak ve çünkü bütün hadiselerin tarihle bağlantısı var. Doktora gittiğiniz zaman doktor size soruyor geçirdiğiniz hastalıklar.
Bu hastalığın geçmişini
anne
soruyor.
Anne babanızı soruyor, dedelerinizi soruyor. Bilebildiğiniz, sayabildiğiniz kadar bana sayın soyunuzdaki diyor irsi hastalıkları. Niçin soruyor bunları? Yani o adamlar ölmüş gitmiş onlara faydası mı olacak? Veya siz çocukken geçirdiğiniz hastalığa bir faydası mı olacak? Hayır. Şimdiki teşhisini ve istikbalde sizi koruyacak hijyen tedbirlerini almak için bunları bilmesi lazım. Tarih de böyle. Tarih hadiseleri bilmek, bugünü anlamak ve geleceği daha güzel, insanların daha faydasına doğru inşa edebilmek için lazım. İşte tarihçinin rolü burada kendini gösteriyor. Çünkü basit halk ve siyasetçi bunu anlamıyor çok zaman.
Zaten kişi olarak da sözünüzü kesin ama mesela bir insanla, şimdi devletlerle ilişki kuruyor ama biz de insanlarla ilişki kuruyoruz. O kişinin sizin yüzünüze bir kez gülüyor olması geçmişte yaptığı yanlışları kapatmıyor. Yani aslında hatırlamıyor musunuz? Şimdi ben baktığımda diyorum ki ya şimdi bana böyle iyi davranıyor ama işte bundan 10 gün önce bunu yapmıştı, bir ay önce bunu yapmıştı, 2 ay önce öyleydi. Bir üç ay önce yüzüme
İstikbalde
bakmadı.
İstikbalde bu gülmesi demek bunun karakterinin değiştirdiği manasına gelmez diyorsunuz siz. Önceki bilgilerle bunu söylüyorsunuz. İşte tarih de böyle söylüyor. Yani böyle olmasaydı şöyle olabilirdi, şöyle olmasaydı böyle. O zaman mesela bir mesaj veriyor diye ki bakın böyle böyle olduğu zaman böyle böyle oldu. Siz bunu o zaman alkışladınız. Fakat bu uzun vadede zarar meydana getirdi size. O zaman bu şartları hasıl etmemeye çalışın. Veya şartları hasıl ettiğiniz zaman başka çözümler üretmeye çalışın gibi bir takım fütüristik beyanlarda bulunur. Bunu bir kehanet gibi veya komplo teorisi gibi görmemek lazım. Tarihçinin vazifesi budur. Aksi takdirde ona tarihçi demezler, vakanyumist derler. Sadece anlatır. Onun faydası yoktur insanlara. Tarih derslerinin sevilmemesinin ve insanların tarih derslerinden istifade etmemesinin en mühim sebeplerinden bir tanesi budur. Türkiye'de tarih bir. Vakanyumist gibi anlatılır, tık tık tık tık savaşlar, insanlar, tarihler. Hiç sebep, netice ve bugüne bakan yönü anlatılmaz. Tarih, bir de tarih sadece siyasi tarih değil, bir de sosyal tarih var, bir de orası anlatılmaz. İkincisi de tarih ciddi bir ideolojik dezenfektasyona tabi tutulmuştur. Bu da karşı tarafı hele zeki ise hisseder ve uzak durur. Ondan dolayı bunları söylüyoruz. Elbette ki şöyle olsaydı böyle olsaydı da yok bunlar elbette
ki. Şu anda geri dönüp
ki
bunları değiştirme şansımız yok
değil,
ama
evet. Ama bunları da bilmek lazım. Adımlarda hadiseleri dışını boyayarak hamasetle veya tamamen menfi veya tamamen menfi hislerle inşa etmemek lazım. Yani tarihteki zaferleri veya hadiseleri dediğim gibi tamamen vay vay bak biz şöyle yaptık böyle yaptık veya vay vay vay biz şöyle kötüymüşüz dememek lazım. Bunlardan ders almak lazım. O zaman hadiseyi çeşitli boyutlarıyla değerlendirmek icap
Şimdi
ediyor.
Bunlar bir tarafa bu anlattıklarınız ama işin içindeki kişiler kısmına baktığınızda yani hakikaten çok ciddi anlamda farklı bilgiler dolaşıyor. İşte sadece üzüm hoşafıyla savaştılar. Yırtık kıyafetlerle savaştılar. İşte çok küçük 12-13 yaşında çocuklar cepheye sürüldü bir taraftan. Bir taraftan savaşan taraflar arasındaki iletişimden bahsediliyor ve gerçekten bireysel olarak baktığınızda işte bir 57. alaydan bahsediliyor. Bununla beraber bireysel kahramanlıklar ön plana çıkıyor. Galiba bizim Çanakkale'de o Çanakkale ruhu dediğimiz şey biraz da bu tarafıyla
şimdi,
yakalıyor insanları.
Şimdi şöyle yani Türk milletinin savaşçı bir millet olduğu bir. İkincisi çok sıkıntılara, meşakkatlere rahatça göğüs gerdiğini biliyoruz. Vatan sevgisi, padişah sevgisi, bayrak sevgisi bu millette güçlü. Bu pek çok sıkıntılardan muvaffakiyetle çıkmasının da en mühim sebeplerinden bir tanesi. Çanakkale Harbi'nde de elbette ferdi kahramanlıklar ve kahramanlık hikayeleri ciddi bir yer tutuyor. Fakat biraz da mübalağa edildiğini düşünüyorum. Bir kere Çanakkale'deki ordu hiç de öyle üzüm hoşafıyla veya yırtık pırtık ayakkabılarla olan bir ordu değil. Çanakkale baş şehre yakın olduğu için ve savaşın başında olduğu için iyi donatılmış bir ordu. Askerler iyi yemek yiyen, iyi giyinen.
Başlangıcından bahsediyorsunuz
iyi, tabii,
değil
iyi
mi?
Silahlarla,
deniz zaferine kadar.
Deniz zaferi. Hatta kara savaşlarında da böyle. Ama mesela Irak böyle değil. Kafkas cephesi böyle değildi. Mesela Suriye cephesi iyiydi. Kanal cephesi böyle değildi. Bu biraz Yemen cephesi böyle değildi. Bu biraz iletişimle alakalıdır. Yani münakaleyle. Yani teçhizatın zamanında varması, oraya uygun askerlerin seçilmesiyle alakalıydı. Çanakkale ordusu hiçbir zaman o anlatılan işte aç sefil, üzüm hoşafıyla idare. Ha ordunun savaşın belli zamanlarında iyi aşenin yetişmediği, ikmalin gelmediği, birkaç gün beklendiği zamanlar olur. Orada kuru ekmekle, peksimetle, üzüm hoşafıyla idare ederler. Ama Çanakkale için bunlar hep mübalağa edebiyatıdır. Çünkü Çanakkale'yi kazanan kumandanlar daha sonra Ankara hareketinde yer almışlardır. Onların millet nezdindeki itibarlarının yükseltilmesi için Çanakkale biraz kullanılmıştır tarihi bir hadise olarak. Elbette ferdi fedakarlıklar o belli bir şey. Zaten neticesi belli. Yani Çanakkale'de neticede zafer kazanıldı. Ama ne pahasına? Ne pahasına? İşte burası da unutulmaması gereken bir husustur. Bir müdafaa harbinde bu kadar zayiat verilir mi? Bunun altı çizilmesi lazım. Normal şartlarda olsa yani Osmanlı'nın mesela klasik devrinde olsa Çanakkale zaferini kazananlar ciddi cezalar alırlardı. Harbi bu kadar uzattıkları için, bu kadar zayiat verdikleri için, aralarındaki çekememezlik, birbirleriyle olan iletişim bozukluklarıyla
yetişim imkanları bu kadar çok olmamasına rağmen.
Ve Çanakkale'de enteresan düşmanlarla Osmanlı ordusu arasında ciddi medeni münasebetler vardır. Anlatıldığı gibi değil. Mesela zaman zaman ateşkes yapılıyor. Çünkü dar bir sahada geçiyor muharebeler. Bilhassa şeylerde, kara muharebelerinde. Bu ateşkese ciddi riayet ediliyor. İnsanlar birbirlerinin ölülerini alıyorlar. karşılıklı gidip birbirlerini ziyaret ediyorlar. Mesela Mustafa Kemal Bey de bu heyetlerden birinde karşı tarafa geçmiş, ağırlamış, emek yemiş, sigara hediye etmiş. Yani görüşmüşler bu Kızılhaç'la beraber veya Kızılay hangisi oradaysa. Bu esir mübadelesi, ölülerin mübadelesi, yaralıların tedavisi çok bu bakımdan çok
birbirine medeni. Birbirine ilaç alıp
vermişler, birbirine yiyecek alıp vermişler, haberleşmişler. Çok ciddi medeni bir şey vardır Çanakkale muharebelerinde. Yani düşmanlarla yerli birlikler arasında medeni bir muhabere vardır. İkincisi de harp neticesinde düşmanların mesela orada kalan askerleriyle alakalı ciddi mesela bir anlaşma. Tabii bunda Lozan'ın da tesiri var. Mesela Türkiye'de 20-30 bin Yunan askeri öldü. Hiçbirinin mezarı yoktur. Neticede bir barış anlaşması yapıldı. Nerede bu Yunan askerlerin mezarları? Ama mesela Çanakkale'de ölen askerlerin hepsinin gayet usturuplu şehitlikleri vardır.
Zannediyorum bu savaşı yabancı gözüyle baktığınız zaman unutulmaz yapan. İşte Avusturyalıların gelip burada, Avustralyalıların özür dilerim gelip burada törenler evet. yapması, Anzakların... biraz da bundan kaynaklanıyor.
Tabii ki. Şimdi Britanya ordusundan bahsediyoruz. Britanya büyük bir imparatorluk o zaman. Dünyanın dörtte biri onun elinde. Kanada'dan Güney Afrika'ya kadar Avustralya'da her birinden birlikleri var. Hindistan'dan askerler var. Kenya'dan askerler var. Senegal, Fransız. Bu askerlerin hepsi Çanakkale'de savaşmıştır. Ve bunların tabii garibine gidiyor insanın. Ta Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan geliyorlar. Anzak zaten onun kısaltması. Çanakkale'de savaşıyorlar. İmparatorluk böyle. Osmanlı askerleri arasında Çanakkale'de Arap askerleri var. Galicia'da Kürt askerleri var yani. İmparatorluklar böyledir.
Ama şu anda hatta hala Ermeni anıyor olmalarının Rum sebebi askerler. O tabii. iletişimden kaynaklanıyor tabii, diye
yani
düşünüyorum.
Bu bakımdan Çanakkale klasik muharebelere benzemiyor. Çok Avrupai bir muharebedir. Yani iki taraf arasındaki münasebetlerin çok medeni çerçevede cereyan ettiğini biliyoruz.
Biz Türkiye'den kendi topraklarımızdan, kendi bakış açımızdan doğru dürüst bu konuyla ilgili belgeselleri belki yeni yeni çıkartıyoruz ama Avrupa'da, Avustralya'da bu konuyla ilgili ciddi belgeseller yapılmış.
Tabii
bu,
onlar yani çekmiş. Gerek filmlerle gerek dokümenterlerle bu işi öteden beri tetkik ediyorlar. BBC'nin bundan yıllar önce ben çocukluğumda seyretmiştim demek ki 70'li yılların başı. First World War diye bir filmi vardı, dokümenter. İnanılmaz güzeldi. Yani onu ben sonra yıllar sonra tekrar seyrettim. Birinci Can Harbi'ni bu kadar tarafsız ve bu kadar güzel anlatabilirsiniz. Yani birkaç bölümü seyrettiğiniz zaman savaş hakkında çok ciddi bir malumata sahip olursunuz. Ve hamasetten uzak yani. Hamaset yok. İkincisi mesela Gallipoli diye bir film vardı. Yine çok yıllar önce çıktı. Evet, o aslında savaş aleyhtarı bir filmdi ama orada da mesela Gelibolu muharebelerini, onlar Gelibolu muharebeleri diyorlar. Gerek Türkler açısından, gerek İngilizler, gerek Avustralyalılar açısından ne manaya geldiğini filmde gayet güzel anlatıyor. Ve biliyorsunuz dünya da gençler hele son yıllarda tarihi romanlardan ve filmlerden öğreniyor. Biz bu hususta çok yeniyiz, çok acemiyiz ve çok taraflıyız yani. İki manada da. Yani ya hamaset manasında göklere çıkartmak veya yerin dibine batırmak manasında henüz bir objektif şeyde değiliz. Hala daha milli şuurumuz bir durulmamıştır. Hala daha heyecan halindedir.
Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.